SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 21 Temmuz 2022 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra en son COVID-19 gelişmelerini derlediğimiz bölüm var. Uzmanlar ilave önlemler isterken federal, eyalet ve bölge hükümetleri için zorunlu yüz maskesi bile fazla. Programın ikinci yarısında kadın ve çocuklara yönelik şiddet hakkında hazırlanan bir raporu inceleyeceğiz. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız haber bülteniyle devam ediyor. Endonezya'da hayvancılık sektörünü etkileyen şap hastalığına karşı muhalefet önce sınırların kapatılmasını önerdi, sonra bu öneriyi geri çekip hükümeti suçladı. Başbakan Anthony Albanese, Avustralya parlamentosu seçimlerinden sonra ilk defa bir araya gelmeden önce hükümetinin önceliklerini açıkladı. Irak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta sivillere hedef alan bir saldırı düzenlediğini iddia ederken, Türkiye saldırının teröristlerce işlendiğini söyledi. Türkiye'de şap hastalığı olarak bilinen ve hayvancılık sektörüne büyük darbe vurabilecek foot and mouth disease'in Endonezya'da yayılması Avustralya'da büyük endişeye neden oluyor. Hükümet gerekli kontrollerin uygulandığını söylese de ana muhalefetteki üst düzey yetkililer Endonezya ile sınırların geçici bir süreliğine kapatılmasını savundu. İnsanlar için bir risk içermeyen şap hastalığı yerel hayvancılık endüstrisinin en fazla korktuğu tehditlerden biri. Ana muhalefetin dışişleri sözcüsü Karen Andrews, Sky News'e verdiği demeçte bu konuda son derece dikkatli olmak gerektiğinin altını çizdi.
This is not a softly gently approach. If it has to be a temporary measure, that would be.
Bu konuda yavaş, adım adım eyleme geçilemez diyen Andrews, alınacak önlemlerin geçici olması durumunda Avustralya'ya şap hastalığının gelmesini engellemeli diye konuştu. Sınırların geçici bir şekilde kapatılması fikrine eski Ulusal Parti Başkanı Barnaby Joyce ve bağımsız senatör Jackie Lambie de destek verdi. Muhalefetin tarım sözcüsü David Littleproud ise sınır kapatmanın koalisyonun pozisyonu olmadığını, ancak hükümetin bu olasılığı göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca sınırların kapatılması çağrısının hükümetin suçu olduğunu iddia etti.
We don't believe that they should be taking this off the table yet, but it should be predicated on.
Hükümetin sınırların kapatılması önerisini tamamen göz ardı etmemesi gerektiğini söyleyen Littleproud, ancak tüm kararların sakince ve bilime dayalı bir şekilde alınması gerektiğini savundu. Şu anda toplum içinde panik olmasının ve sınırların kapatılmasına yönelik çağrıların hükümetin attığı adımların doğrudan sonucu olduğunu iddia eden sözcü, herhangi bir durumda sınırların kapatılmasını tetikleyecek nedenler konusunda hükümeti şeffaf olmaya çağırdı. Hastalık her yıl yüz binlerce Avustralyalının gittiği Bali'de de tespit edilmiş durumda. Federal hükümet ise Endonezya'dan gelenlerin son derece dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Melbourne'de bir dükkanda bazı domuz eti ürünlerinde şap hastalığına ve Afrika domuz gribine rastlansa da ülkede resmen şap hastalığı yok. Federal Tarım Bakanı Murray Watt, 7. kanala verdiği demeçte Endonezya'dan gelenlerin yapması gerekenlere dikkat çekti.
What we're asking people to do is if they've been in Bali, especially if they've been near livestock or on a farm, and for that matter, there's a number of...
Dünya çapında birçok ülkede şap hastalığına rastlandığını belirten bakan, Bali'deyken veya dünyanın herhangi bir diğer bölgesindeyken bir çiftlik hayvan sürüsüne yaklaştıysanız ayakkabılarınızı çok iyi yıkayın. Kıyafetlerinizi çok iyi yıkayın. Eğer gerçekten ihtiyacınız yoksa ayakkabılarınızı geride bırakın diye konuşuyor. Avustralya çapında tüm uluslararası havalimanlarında tüm ziyaretçilerin basması gereken temizlik matları gibi çeşitli önlemler alınıyor. Başbakan Anthony Albanese gelecek hafta yeni seçilen parlamento toplanmadan önce hükümetinin önceliklerini sıraladı. Yeni parlamento seçimlerden sonra ilk defa gelecek salı bir araya geliyor. Hükümetinin atacağı ilk adımlardan birinin her çalışan için ücretli 10 günlük aile içi şiddet izni olacağını söyledi. Yaşlı bakım yasasını değiştirip hemşirelerin huzur evlerine dönmesini sağlayıp yüksek idari ücretleri kısmakta bir başka hedef. Hükümet ayrıca 2030'a kadar emisyonda %43'lük azalmayı zorunlu hale getirecek yasal altyapıyı da hazırlamaya hedefliyor. Hükümetin Avustralya'daki çalışan sıkıntısına karşı iş gücü piyasası hakkında önerilerde bulunabilecek bağımsız bir kurum kurmayı da düşündüğü belirtildi. Avustralya Hizmetler Sendikası engelli hizmeti sunan kurumların büyük bir çalışan açığıyla yüz yüze kaldığını, bu yüzden de hasta sağlığının riske atıldığını söyledi. Çalışanlardan izinlerini ertelemeleri ve aşırı fazla mesai yapmalarının istendiği belirtiliyor. Bu arada sendika tecitte ödenen felaket COVID-19 ödemelerinin engelli sektöründe çalışanları kapsamadığını belirtti. Ayrıca özellikle de kırsala eleman çekmekte zorlandıklarını belirtti. Bu arada Aged Community and Disability Network, federal hükümetin yaşlı bakım sektöründe bakıcı vize sürecini hızlandırması gerektiğini de savundu. Britanya'da istifa eden Başbakan Boris Johnson'ın yerine geçmek için aday olanların sayısı 2'ye düşmüş durumda. Sadece milletvekillerinin katıldığı elemelerde en son Ticaret Bakanı Penny Mordaunt elendi. Kalan iki aday eski Hazine Bakanı olan Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss. Şimdi parti üyelerinin desteğini almaya çalışacak iki aday. Yaklaşık 200 bin muhafazakar parti üyesinin 2 Eylül'e kadar iki aday arasında oy vermesi gerekiyor. En fazla desteği alan partinin başkanı ve ülkenin başbakanı olacak. Ve kazanan 5 Eylül'de açıklanacak. Favori olarak görülen 46 yaşındaki Truss kampanyasının merkezine vergileri düşürmeyi ve yoksul ailelere desteği koyacağını söyledi. Ancak 42 yaşındaki Sunak bir sonraki seçimleri sadece kendisinin kazanabileceğini söylüyor.
The question now for our members is who is the best person to defeat Keir Starmer and the Labour Party?
Üyelerin önündeki soru şu: kim bir sonraki seçimlerde Keir Starmer ve İşçi Partisi'ni yenebilir? Bence ben bunu başarabilecek tek adayım ve benim değerlerim üyelerimizle aynı. Bu değerleri hükümetin takip edeceği bir vizyona dönüştürme tecrübesine de sahibim. Britanya'nın çalışmak için, aile kurup çocuk büyütmek için dünyadaki en iyi yer olması için çalışan bir hükümet gerekiyor diye konuşuyor. Bir önceki cumhurbaşkanı ülkeden kaçan, krizdeki Sri Lanka'da yeni cumhurbaşkanı seçildi. Sri Lanka'da meclis Ranil Wickremesinghe'yi yeni cumhurbaşkanı olarak seçti. 73 yaşındaki Wickremesinghe daha önce başbakanlık yapmıştı. Bir önceki cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden kaçıp e-postayla istifa etmesinden sonra da cumhurbaşkanlığı vekilliği yapıyordu. Yeni cumhurbaşkanına karşı da büyük muhalefet var ancak Wickremesinghe başından beri kaçan cumhurbaşkanına ve ailesine karşı olduğunu savundu.
For those who seek to destroy, to threaten democracy, they must then be dealt with the law, by the law.
Demokrasiye tehdit olan ve sadece yıkmak isteyenlerle yasalar ilgilenmeli ancak diğer herkesi birleştirmek ve bir ulusal birlik sağlamak istiyorum diye konuşuyor. Sri Lanka'nın yeni cumhurbaşkanı 2024'e kadar görevde kalacak. Tehdit altında olan bir başka hükümet ise İtalya'da. Başbakan Mario Draghi, Senato'dan güven oyu alsa da en yakın müttefikleri olan 5 Yıldız Hareketi, Forza Italia ve Lig Partisi oylamayı boykot etti. Draghi'nin hükümetinin çökmesi Eylül'de erken seçimlere neden olabilir. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella geçen hafta Draghi'nin istifasını reddetmişti. Türkiye'deki haberlerde Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan haftalık COVID-19 tablosuna göre 11-17 Temmuz arasında vaka sayısı 226 bin oldu. 96 kişi de hayatını kaybetti. Bir önceki hafta vaka sayısı 117 bindi. Önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının 40 kat artmasına rağmen hastaneler üzerine pek baskı olmadığını söylemişti. Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimine bağlı Duhok kentinin Zaho ilçesinde düzenlenen dün 8 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bombardımanın Türkiye tarafından düzenlendiği yönündeki açıklamaları Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı reddetti. Ölenlere başsağlığı dileyen bakanlık açıklamasında Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır. Irak hükümeti yetkililerine hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için işbirliği yapmaya davet ediyoruz denildi. Zaho Kaymakamı Muşir Beşir, ilçenin Derkar kasabasına bağlı Perex köyünün öğlen saatlerinde bombalandığını ve bunun Türkiye tarafından yapıldığını iddia etmişti. Irak'taki Türkiye Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlenirken Büyükelçi Irak'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Irak hükümeti ayrıca Ankara'daki Maslahat Güzarı'nı da görüşmek için Bağdat'a çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price durumu izlediklerini, ayrıntılar netleşmemişken yorumda bulunamayacaklarını söyledi. Pozisyonlarının Irak'taki askeri adımlarda ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi yönünde olduğunu vurguladı. Diyarbakır Barosu da konu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medyadan paylaştığı mesajda Türkiye bu olayın aydınlatılması için Irak makamlarıyla tam bir işbirliğine gitmelidir yazdı. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu Başkanı Reşat Petek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un iş tüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir meclis araştırması komisyonu raporu TBMM Başkanlığı'na sunulmadı sözlerine tam metin olduğunu iddia ettiği raporu sosyal medya hesabından ve kişisel internet sitesinden paylaşarak yanıt verdi. Petek'in yayınladığı raporda komisyonun Cumhuriyet Halk Partili üyelerinin şerhi görünmüyor. Terör örgütü IŞİD'in Suruç'ta 20 Temmuz 2015 tarihinde düzenlediği canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren 33 kişi katliamın 7. yıl dönümünde yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplananlara polis sert müdahalelerde bulundu. 3 kentte onlarca kişi gözaltına alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri yemekhane ücretlerine %150 zam yapıldığı gerekçesiyle eylem yaptı. İTÜ'de hafta başında yemekhaneye asılan duyuruya göre 20 Temmuz itibariyle öğlen yemeği 3 liradan 5 liraya, akşam yemeği de 4 liradan 10 liraya çıkarıldı. İran, Rusya, Türkiye üçlü zirvesine katılan heyette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Bilal Erdoğan'ın Tahran heyetinde bulunması sosyal medyada eleştirildi. Bu arada Tahran dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının faizlerinin affedilmesi sonrası ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya üzerinden başlatılan teşekkürler Kılıçdaroğlu mesajları hakkında yorumda bulundu. Durmuyoruz, çalışıyoruz. En son Bay Kemal'in KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz. Ondan sonra da ben söyledim, yaptı noktasına geldi. Hep öyle oldu zaten. O söyledi, ben de yaptım diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yeğeni Seyit Mahmut Nebati, Türk Hava Yolları İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı olarak atandı. Seyit Mahmut Nebati'nin THY'ye atanmasını İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı kurucusu Ali Kıdık duyurdu. Türkiye'de İstatistik Kurumu TÜİK'in açıkladığı verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %7.4 oranında arttı. Haziran ayında 63.4 olan endeks Temmuz ayında 68 oldu. Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması da tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 12 Türk lirası 12 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe ikinci maç için avantaj sağladı. Mücadelenin rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Perth yağmurlu 19, Adelaide parçalı bulutlu 17, Melbourne güneşli 15, Hobart güneşli 12, Canberra yağmurlu 13, Wollongong yağmurlu 16, Sydney yağmurlu 17, Newcastle yağmurlu 18, Brisbane yağmurlu 17, Cairns parçalı bulutlu 27 ve Darwin güneşli 31 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan en son COVID-19 gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Programın ikinci yarısında da kadın ve çocuklara yönelik şiddet hakkında hazırlanan bir raporu inceleyeceğiz. Monash Üniversitesi'nin hazırladığı rapor ne tür önlemler alınması gerektiğini de belirtiyor. Bize mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0429 99 62 63. Şimdiden bolca mesaj gelmiş durumda. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara bakıyorum. Necdet Çimenli Bey'in mesajı: 2024'e kadar söz veren Merkez Bankası canı istediği zaman faiz oranını yükseltemez, bu ülkede soruşturma bu gidişe dur diyecektir eminim, demiş Necdet Bey. Avustralya Merkez Bankası geçen sene sonuna doğru hala diyordu, %0.01'de sabit tutacağını söylemişti. Faizleri %0.1'de, bu tarihi bir dipti faizler için, ekonomiyi canlandırmak için. Ama bütün dünyada benzer bir hata diyeceğimiz bir şey var. Çünkü enflasyon yükselmesi hata tabii. %10'lara kadar Amerika'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde enflasyon yükselmiş durumda. Ve bir anda Yeni Zelanda dahil olmak üzere ve bir anda merkez bankaları faiz yükseltmek zorunda kaldılar bütün dünyada. Avustralya Merkez Bankası Necdet Bey'in dediği gibi 2024'e kadar faizlerin yükseleceğini öngörmüyoruz demişti ve bu durumda buna güvenerek mortgage alanlar basında demeç veriyor, şikayetçiler durumdan dolayı. Geri ödemelerinde artış var tabii, mortgage ödemelerinde. Hacı Tokdemir Bey, ülkemin genelinde baktığımda Türkiye hakkında konuşuyor. Cumhur İttifakı'nın en etkili olduğu seçmen okuma yazma oranı az olan kesim, eğitim seviyesi yükseldikçe oy oranı azalıyor. Hem AKP'li yöneticiler hem de tüm tarikat ve cemaat önderleri bu durumdan oldukça rahatsız, demem odur ki eğitim seviyesinin arttıkça farklı partilere gidildiğini söylüyor bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, İbrahim Bey Melbourne'den. Bilimde, ilimde, eğitim ve sanayide ülkeyi 20 yılda 100 yıl geriye götüren Tayyip Erdoğan hükümeti orta çağ zihniyetinde inat ediyor. Üniversite sınavında gençlerimiz 96 bin üzeri sıfır çekmiş. Anne baba kelimelerinden önce elif B ezberletmekte çağdaş eğitim yakalanamıyor, demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz Fatoş Hanım, Suriye'nin iç savaşına sebep olan Selefi akımları Türkiye'ye dolduran Erdoğan, çok sevdiği Abdülhamid'in ve Osmanlı'nın en büyük düşmanları olan İsmail Ağa cemaati ve IŞİD'in kolu Suriyeli Selefilerin ülkemizde örgütlenmesine nasıl olur da önderlik yapar? Ülkenin sağlık ve eğitim alanlarında hazineden sadece %35 gelir ayıran Erdoğan, Diyanet'e ödediği %40'lık ödeneği ne yapma gayretindedir? Kendisini pek sevmediğim Cübbeli'yi bu konuda sonuna kadar destekliyorum ve IŞİD'e Müslüman deyip değil deyip o teröristleri İsrail yarattı diyen AKP'li vatandaşlara bir kez daha düşünmelerini tavsiye ederim demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir yorumumuzu dinleyicimiz, duyduk ki Türkiye'de üniversite giriş sınavlarında 96 bin kişi 0 puan almış. Yazık, üzüldük. Anlaşılıyor ki örgüt bu sefer soruları çalıp kendilerine ulaştıramamış demiş Yenişehir yorumumuzu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza bir kamu duyurusuyla devam ediyoruz.
Australian Government Disaster Recovery Payment, sellerden ciddi şekilde etkilenmişseniz toptan bir ödemedir. Örneğin, ciddi bir şekilde yaralanmışsanız, ölen veya kaybolan bir Avustralya vatandaşının veya sakininin birinci dereceye yakınıysanız, seller evinizi yok etmişse veya büyük bir hasara neden olmuşsa, seller evinizdeki toplam piyasa değeri 20 bin dolar veya daha fazla olan büyük bir malı yok etmişse veya üzerinde büyük bir hasara neden olmuşsa. Disaster Recovery Allowance, sellerin doğrudan sonucu olarak gelir kaybetmişseniz yardımcı olmak için sürmekte olan kısa dönemli bir ödenektir. Her iki ödeme için de hak sahibi olabilirsiniz. Bu ödemelerde hak sahibi olmanız için beyan edilen yerel yönetim alan kurallarına uygun olmanız gerekir. Ayrıca hak sahibi olma kurallarına uyan ve Avustralya'da yaşayan Yeni Zelanda yurttaşları için de mevcut ödemelerimiz vardır. Bu ödemeleri talep etmenin en hızlı yolu çevrimiçi yoluyla MyGov hesabınızı kullanmaktır. Henüz böyle bir hesabınız yoksa bir tane açabilirsiniz. Çevrim içinde talep edemiyorsanız bizi 180 22 66 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Bir tercümana ihtiyacınız varsa bize bildirin. Ücretsiz olarak bir tercüman ayarlarız. Bir temsilciniz varsa sizin adınıza talepte bulunmak için bizi aramalıdır. Daha fazlasını öğrenmek için servicesaustralya.gov.au/disaster sitesine girin.
Sayın dinleyiciler, tüm dünyada COVID-19 vaka sayıları artıyor. Şimdi dün bahsetmiştik, dün Avustralya'da 90 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmişti. Bugün de sayı en az o kadar kötü, 89 kişi en azından COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı Avustralya çapında hayatını kaybetti son 24 saatte. Toplam vaka sayısı son 24 saatte 55 bin civarında, bunu da belirtelim. Hastanelik olanların sayısı da 4 bin civarında. Ülke çapında pandeminin en yani bizi evlere kilitlediği dönemde 15 kişinin öldüğü zaman nefesimin kesildiğini hatırlıyorum. Bir gün içinde şimdi 89, bugün, dün de 90 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti Avustralya'da. Avustralya'da yeni COVID-19 dalgasına karşı ne yapılacağı konusunda hükümetlerle uzmanlar arasında ciddi boyutta görüş ayrılığı var. Avustralya'nın en üst düzey doktorları hükümetin mevcut COVID-19 salgınına karşı daha etkili önlemler alması çağrısında bulundu. Avustralya Tıp Derneği The Australian Medical Association mevcut COVID-19 dalgasının Ocak'taki zirveden daha kötü olacağını, hastane sisteminde büyük baskı olduğunu söyledi. Başbakan Anthony Albanese, mevcut sağlık görüşünün yüz maskesinin şiddetle tavsiye edilmesi ancak zorunlu olmaması yönünde olduğunu söylüyor. Başbakan bir grup bilim insanıyla beraber selfie çekiyor. Kendisi dahil olmak üzere odadaki herkesin yüz maskesi var. Ancak maske takmak zorunlu değil.
Mask wearing, which is encouraged.
Başbakan ülke çapında maske kullanımının önerildiğini, kapalı ortamlarda sosyal mesafeyi korumanın zor olduğu durumlarda yüz maskesi şiddetle tavsiye ediliyor diye konuşuyor. Pandemi döneminde aldığı sert önlemlerle bilinen Victoria Başbakanı Daniel Andrews, ulusal kabinenin maskeyi zorunlu yapmama yönünde bir karar aldığını söylüyor.
You're not going to see mask mandates anywhere in the country. But you will see consistent advice.
Ülkenin hiçbir yerinde yüz maskesi zorunlu olmayacak, ancak federal, eyalet ve bölge hükümetlerinden sürekli maske kullanmayı destekleyen ve şiddetle tavsiye eden açıklamalar duyacaksınız diyor. Ülkenin en üst düzey doktorları ise hükümetlerin maskeyi zorunlu tutmama kararının arkasındaki modellemeyi görmek istiyor. Çünkü hastanelerde tanık oldukları durum tavsiye kararını yansıtmıyor diyorlar. Kırsal Doktorlar Derneği yani The Rural Doctors Association ve Avustralya Tıp Derneği önümüzdeki haftalarda COVID-19 vaka sayılarının Ocak'ta tanık olduğumuz seviyenin üstüne çıkacağı konusunda uyarıyor. Avustralya Tıp Derneği'nden Dr. Chris Moy endişeli.
We are walking into this in a much worse position as far as our hospitals are concerned because our hospitals are in their winter overload.
Bu COVID-19 dalgasına Ocak'taki dalgadan daha kötü koşullarda giriyoruz diyen doktor, şu anda hastanelerdeki durumun daha kötü olduğunu, kış koşullarında hastanelerin dolu olduğunu söylüyor. Önümüzdeki haftalarda olacakları düşününce durumun son derece korkutucu olduğunu belirtiyor. COVID-19 bulaşmasını yavaşlatacak önlemlerin acilen yeniden uygulanması gerektiğini, aksi halde insanların öleceğini söylüyor.
The whole point of this was to get to a situation where we didn't have so many cases that we'd get so many.
Yapılan tüm önlemlerin amacı vaka sayılarının kontrolden çıkmaması ve çok hasta olanların sayısının hastanelerin kapasitesini geçmemesiydi diyen Moy, hastanelerin kapasitesini aşınca orada sunulan hizmetin hem COVID'liler hem de diğer hastalar için riske atıldığını söylüyor. Başbakan Anthony Albanese ise sağlıkla ekonomi arasında uygun bir denge gözetmeye çalıştığını belirtiyor. İşletmelerin evde çalışma konusunda gerekli kararları alabileceğini söylüyor.
Businesses will continue to make those decisions. They need to make them on the basis of.
İşletmeler bu tür kararları alabilir diyen başbakan, bu kararların iş yeri güvenliği kapsamında alınması gerektiğini söyledi. Ancak bazı kişilerin evden çalışamayacağını kabul etmemiz gerekiyor diye konuşuyor. Bu arada COVID-19 vaka sayısında artış sadece Avustralya'da ve Türkiye'de görülmüyor. Test sayısında gözle görülür azalmaya rağmen küresel çapta son 5 haftada vaka sayısı istikrarlı bir şekilde artıyor. Dünya Sağlık Örgütü yeni omikron varyantları BA5 ve BA4'ün vaka artışına neden olduğunu belirtiyor. Edinburgh Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisti Mark Woolhouse, yeni omikron varyantlarının alfa ve delta'dan daha hafif belirtilere neden olduğunu, ancak yeni varyantların son derece bulaşıcı olduğunu söylüyor.
They're highly transmissible. This is their one of their defining characteristics. They're highly transmissible and they're also.
Çok bulaşıcılar ve en önemli özellikleri de bu, diyen uzman. Ayrıca aşı ve önceden kapma yüzünden oluşan mevcut bağışıklık mekanizmalarında atlatabildiklerini söylüyor. Bu yüzden de dünya çapında endişe yarattıklarını söylüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Avrupa'daki 53 ülkede son bir haftada 3 milyon yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Virüsün kıtada her hafta 3000 kişiyi öldürdüğü belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü 5 yaş üstünde olup, bağışıklık sistemi zayıf olan herkesin 4. COVID-19 aşısını olmasını tavsiye ediyor. Ayrıca kapalı ortamlarda toplu taşımda yüz maskesi ve kapalı ortamlarda etkili havalandırma tavsiye ediliyor. Sayın dinleyiciler, önümüzdeki bir ayın en azından zor geçeceği belli Avustralya'da COVID-19 bakımından. Başbakan dün önümüzdeki yeni COVID-19 dalgasına karşı 4 önlem maddesi açıklamıştı. Bunlar aşı, sıradaki aşınızı olun, gerektiği durumlarda maskenizi kullanın, COVID kaparsanız evinizde tecride girin ve 50 yaş üstü için 2 kronik rahatsızlığı ve fazlası olanlara ve 70 yaş üstü herkese antiviral haplar veriliyor. Bunlar son derece etkili. COVID-19 kaptıysanız aile hekimlerinizden bunlara ulaşabiliyorsunuz. Bu 4 madde ile önümüzdeki COVID-19 dalgasını atlatacağımızı umuyor Başbakan Anthony Albanese. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, mesajlarla devam edeceğiz. Cihatçı iktidarın şeriat getireceği Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmamasına hiç şaşırmadım demiş bu ismini vermeyen dinleyicimiz. Aslında iktidar, yani hükümet imzaladı ve uzun yıllar bayağı gurur duydu İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerinden. Ancak bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan tek bir kararla İstanbul Sözleşmesi'nden, ki bütün dünyanın İstanbul'da imzaladığı sözleşme olduğu için, kadınları korumak için imzalanan sözleşme olduğu için İstanbul Sözleşmesi diye dünya literatürüne geçmiş bir sözleşme, önemli bir anlaşma, tarihi bir anlaşma ve Türkiye'nin bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek bir imzasıyla geri çekilmesi yüzünden işte Danıştay'a itiraz ediliyor. Danıştay da dün en azından alt komisyonu bunu reddetti. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi olduğunu söyledi ve büyük bir ihtimalle bir üst kurula gidecek bu karar. Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimiz, okuma oranı düşük, yok taşralı, yok orta çağ karanlığı deyip insanlığımıza tepeden bakan bir hor görenler başından beri dindar insanları küçümser. Bu zihniyete oy veren vatandaşlar iyi düşünün. Bu zihniyet iktidar olursa düşünün size neler yapar. Okula almaz, askeriyeden atar. Size sadece hizmetçiliği, çobanlığı layık görür demiş Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimiz. Suruç'a giden 33 genç gezi direnişi çocuklarının Kobani'yle çocuklarla buluşmasıydı. İktidarın kanla çizdikleri sınırlarına karşı 33 genç halklar arasındaki barış ve dayanışma amaçlı olarak gittikleri Suruç'ta iktidar ve IŞİD işbirliğiyle katledildi. Katliamda yaşamını yitiren 33 düş yolcusunu saygıyla ve özlemle anıyorum demiş Turan Bey. Evet, Turan Bey o konuda fotoğraflar da yayınladı. Ölen gençlerin fotoğrafları, şehirlerden oraya giden gençlerin fotoğrafları, gerçekten acı bir saldırı, ölümler. Yani saygıyla anıyoruz tabii. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da ortalamada her 9 günde bir kadın şimdiki veya eski eşi tarafından öldürülüyor. Monash Üniversitesi kadın ve çocukları korumak için ne tür önlemler alınması gerektiği konusunda bir rapor yayınladı. Bu bölümü yayın arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin önemli bir rapor hükümete teslim edildikten yaklaşık 6 ay sonra yayınlandı. Yaklaşık 500 uzman Monash Üniversitesi'nin Avustralya'nın kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti sona erdirmek için bir sonraki ulusal planını bilgilendirecek paydaş danışma raporuna katkıda bulundu. Ortalama olarak Avustralya'da her 9 günde bir kadın şimdiki veya eski eşinin ellerinde ölüyor. Uzun zamandır beklenen ve henüz piyasaya sürülen bir rapor bunu değiştirmeyi umuyor. Monash Üniversitesi'nin raporu Ocak ayında tamamlandı ve marjinal gruplar için toplum öncülüğünde ve hedefli çözümler çağrısında bulundu. Raporun baş araştırmacısı doçent Kate Fitzgibbon, SBS'e söz konusu raporun kadınların güvenliği için gelecek 10 yıllık ulusal plana rehberlik edeceğini söyledi.
This report shows the breadth of the commitment that's needed.
Fitzgibbon, bu rapor Avustralya'da kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti sona erdirmek için gereken iddialı ama çok ihtiyaç duyulan amaca ulaşmak için gereken taahhüdün kapsamını ve daha da önemlisi gerçekleştirmemiz gereken eylemleri göstermektedir diye konuştu. Federal, eyalet ve bölge kadın güvenlik bakanları bir sonraki ulusal planın sonuçlandırılması umuduyla 22 Temmuz Cuma günü toplanacak. Eski başbakanlardan Julia Gillard tarafından uygulanan sonuncusu geçen ayın sonunda sona ermişti. ABC'ye konuşan ve ulusal planın geliştirilmesinde şeffaf bir süreç olmasını sağlamak istediğini söyleyen Sosyal Hizmetler Bakanı Amanda Rishworth, eski hükümeti toplumu bu konuda oyalamakla suçladı. Hükümetlerin hesap verebilir olduğundan emin olmak istiyoruz diyen Rishworth, buna eski hükümet karşı çıktı. Onu açıklamak gibi bir niyetleri yoktu ki bence bu önemli diye konuştu. Doçent Fitzgibbon umutlu bir ilerleme kaydedilebileceğini ancak masaya önemli ölçüde daha fazla para konması gerektiğini söyledi.
We've also never seen a commitment and funding commensurate with the size of the problem. So that is absolutely critical.
Ayrıca sorunun boyutuyla orantılı bir finansman taahhüdü görmedik. Bu yüzden bu kesinlikle kritik diyen Fitzgibbon, zaman içinde eyalette ve ulusal düzeylerde sorunun tanındığına dair gördüğümüz farklı noktalar oldu. Ya da çocuklara ve kadınlara yönelik aile içi şiddete biraz ilgi gösterildiğini gördüm. Ancak ihtiyacımız olan şey bunun ulusal bir kriz olduğu gerçeğine uygun finansmandır diye konuştu. Eski hükümet bu yılın başlarında ulusal planın bir taslak raporunu yayınladı. Ancak istişare raporunun kamuoyuna açıklanması çağrılarına direndi. Doçent Fitzgibbon bu gecikmenin sinir bozucu olduğunu söyledi.
It has definitely been a point of frustration. We have advocated very strongly for the release of the report.
Kesinlikle bir hayal kırıklığı oldu. Raporun yayınlanmasını çok güçlü bir şekilde savunduk diyen Fitzgibbon, geçen yıl Avustralya genelinde bizimle konuşan paydaşlara inanılmaz derecede minnettardık ve uzmanlıklarını ve görüşlerini paylaşmak için sabırsızlandık diye konuştu. Yayınlanan taslak geniş ve karmaşık konuda ilerleme kaydetti. Ancak belirli ve ölçülebilir hedeflerin olmaması nedeniyle eleştirildi. Ancak yeni hükümet varsa eğer yeni plana hangi hedeflerin dahil edileceğini henüz söylemedi. Yaşayan deneyim danışmanı Liana Papaotsis, SBS'e bunun sadece parayla değil çözülmesi gereken bir sorun olduğunu söyledi.
This is not just about pouring more dollars into what seems to be...
Bu sadece oldukça zorlu ve belki de çözülemez gibi görünen bir soruna daha fazla dolar harcamakla ilgili değil. Bildiğimiz şey aslında önlenebilir olması diyen Papaotsis, yapmamız gereken sadece bir plana sahip olmak değil, gerçek sürdürülebilir eylemlere ihtiyacımız var diye konuştu. Liana Papaotsis, aile içi şiddet deneyimiyle bu konuda güçlü adımlar atılması gerektiğini savundu ve yeni hükümetin öncekinden daha hızlı hareket etmesini umduğunu belirtti.
I'm hoping that the current Albanese government and Minister...
Papaotsis, mevcut Albanese hükümeti ve Bakan Rishworth'un temel olarak patenlerini giymeleri ve bu planı uygulamaya koymaları gerekeceğini umuyorum diye konuştu. Rapor ayrıca marjinal toplumlara yönelik daha hedefli ve özel yaklaşımlara duyulan ihtiyacın da altını çiziyor. Buna First Nations yani Avustralya yerli halkının kadınları ve çocukları, LGBTQI artı toplumları, göçmen ve mülteci kadınları, engelli, kırsal ve bölgesel kadınlar da dahil. Göçmen Destek Hizmeti Kurumu olan AMES'in Genel Müdürü Katrina Skart, göçmen kadınların ve çocukların toplum tarafından yönlendirilen çözümlere sahip olmasının özellikle önemli olduğunu söyledi.
The report identifies that there is more that we need to be doing.
Rapor özellikle göçmenler ve mülteciler konusunda yapmamız gereken daha çok şey olduğunu belirtiyor diyen Skart ve bu bir süredir ana akım yaklaşımların ve hizmetlerin mutlaka yardımcı olmadığını ve çok daha fazla hedef alınması gerektiğini söylediğimiz bir şey diye konuştu. AMES göçmenleri ve mültecileri toplumlarındaki diğerlerini aile içi ve aile içi şiddetin bazı belirtileri konusunda eğitmek ve güçlendirmek için çalışıyor.
We've been providing leadership for communities and part of that program.
Toplumlarımız için liderlik programları sağlıyoruz diyen Skart ve bu programın bir parçası da onların bir program tasarlamaları ve ardından bu programı kendi toplumlarıyla birlikte sunmaları diye konuştu. Ayrıca Aborjin ve Torres Boğazı adalı halklar için toplum liderliğindeki planlara duyulan ihtiyacı da ele alan rapor, planın gerçeği söyleme, iyileştirme ve kendi kaderini tayin hakkını içermesini de öneriyor. Doçent Fitzgibbon bu konuda şunları söyledi.
It's incredibly important that we listen to our First Nations leaders and advocates and that we...
Doçent Fitzgibbon, Avustralya'nın ilk uluslarının liderlerini ve savunucularını dinlememiz, onlara kaynaklar vermemiz ve sonra da onları Avustralya yerli halklarının ihtiyaç duyduğu çözümleri geliştirmek için gereken güçle yerleştirmemiz inanılmaz derecede önemli diye konuştu. Eski Sosyal Hizmetler Bakanı olan mevcut Gölge Bakanı ile de rapora ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklama geçmeden önce birkaç mesaj okumak istiyorum. Vatanperver Rumuzu dinleyicimiz Çokomal damat Londra'da rahatız demiş. İşte aynı Arap şeyhleri gibi içeride etek dışarıda gömlek siyasal İslam gerçeği. Çoğu böyle kaçacak, abileri de Pensilvanya'da, dedeleri de Vahdettin'de kaçmıştı demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey iyi yayınlar diliyor. Mahmut Bey'e kibar mesajı için teşekkür ederiz. Mustafa Bey Sidney'den Türkiye'de 1 litre süt 19 lira. Uruguay'dan gelen samanın kilosu 20 lira. İnek 1 kilo yem yese ne kadar süt verir, kafam karıştı demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzu dinleyicimizde Avustralya'da devletin geçmişte Türkiye'yi örnek alıp gerekli hastane yapım önlemleri almaması yüzünden hastanelerde klinikler tıklım tıklım dolu, maalesef doktor azlığı yüzünden her hizmet fazlası hemşirelere yüklenmiş, elektrotları bile kendileri yapan hemşirelere aldıkları maaş anıların ak sütü gibi helal olsun diyor bu dinleyicimiz.
SBS Türkçeylesiniz.
Sayın dinleyiciler, Avustralya'da psikolojik sıkıntısı olan kişilerin genç bakıcılarını destekleyen programlar için finansman desteği getiriliyor. Bu bölümü de yayın arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
Akıl sağlığı sorunlarından etkilenen bir ebeveyni veya bakıcısıyla yaşayan gençleri desteklemeyi uman yeni bir program başlatıldı. 2021 nüfus sayımı zihinsel sağlık koşullarının Avustralya'da en çok bildirilen uzun süreli hastalıklar arasında olduğunu ortaya koydu. 2021 nüfus sayımının zihinsel sağlık sorunlarının Avustralya'nın en çok bildirilen uzun süreli hastalığı olduğunu ortaya koyması pek çok kişi için sürpriz olmadı. 2,2 milyon Avustralyalı artrit veya astımı olduğunu bildirenlerden daha fazla olacak şekilde devam eden bazı psikolojik zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Akıl sağlığı için etkili destek bulmak çoğu zaman zor oluyor. Victoria Başbakanı Daniel Andrews geçen yıl Eyalet Kraliyet Komisyonu ile yaptığı konuşmada bunu kabul etti.
Mental health is everybody's business and without mental health there can be no health.
Ruh sağlığı herkes için geçerli ve ruh sağlığı olmadan çok daha geniş bir bağlamda sağlık olamaz diyen Andrews, sistem bakım ve destek sağlamak için işe yaramıyor. Aslında bazen gerçekten zor durumları çok çok daha kötü hale getiriyor diye konuştu. Ancak tedavi arayanlar için işler ne kadar kötüyse bakıcıları için de aynı derecede durum zor. Rose Kuf, bir Victoria Sağlık Kuruluşu olan Satellite Vakfı ile birlikte ebeveynleri veya bakıcıları zihinsel sağlık sorunu sahibi olan gençlerle çalışıyor.
They really are the sort of double the whammy of the pandemic and...
Onlar gerçekten pandeminin çifte darbesiyle karşı karşıya kaldı. Hayat pahalılığı ve aile üyeleri, yani yetişkin aile üyelerinin artan depresyon ve anksiyete vakalarıyla mücadele ediyorlar diyen Kuf, bunu gerçekten genç insanlar yapıyor, gerçekten zor bir zaman diye konuştu. Mark 18 yaşında ve New South Wales'ta babasına bakıyor. Üniversitedeki ilk yılında kimya mühendisliğini okuyan Mark, geleceğini hayal etmenin zor olduğunu söylüyor.
Most teenagers and most people coming out of high school don't really have an idea of what to do. So
Liseden mezun olan çoğu genç veya çoğu insan ne yapacakları konusunda gerçekten bir fikre sahip değiller diyen Mark, sanırım bu da var. Ama sonra tabii ki evdeki zorluklarla birleştiğinde belki olabilecek öngörülemeyen şeyler de var ve sanırım bu da ona katkıda bulunuyor diye konuştu. Mark, Avustralya'daki 2,65 milyon ücretsiz bakıcıdan birisi. Carers Australia'nın genel müdürü Alison Brook, zihinsel sağlık sorunları taşıyan ebeveynlerine bakan çoğu bakıcının Mark gibi 25 yaşın altındaki genç bakıcılar olduğunu söylüyor.
We know that there are at least a quarter of a million young carers.
Aile üyelerine bakan en az çeyrek milyon genç bakıcı olduğunu biliyoruz diyen Brooke ve bunun büyük bir oranı bir tür akıl hastalığı olan ebeveynleri içeriyor diye konuştu. Carers Australia'nın genç bakıcılara ekstra destek sağlamak için bir burs programı başlatmak üzere olduğunu söyleyen Alison Brooke, çünkü bakım sorumluluklarının bu gençlerin eğitimlerini ve öğretimlerini tamamlama olasılıklarının çok daha düşük olduğu anlamına geldiğini ifade ediyor.
That's one of the really important things we try to support young people.
Gençleri işlerinde dezavantajlı duruma düşmemeleri için desteklemeye çalıştığımız gerçekten önemli şeylerden biri de bu diyen Brooke, yani ihtiyaçları olan ve herhangi bir şekilde harcamak için her yıl alabilecekleri $3,000 söz konusu diye konuştu. Diğer hizmetler gençlerin benlik duygularını keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlamakta. Rose Kuf, Satellite Vakfı'nın onlara yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla internet üzerinden ve yüz yüze hizmetler yürüttüğünü ve yalnız bir çocuk olmanın sorun olmadığını anlattığını söylüyor.
It can be hard for them to do the things that developmentally we know they would like to do.
Gelişimsel olarak bildiğimiz şeyleri yapmak isteyeceklerini, yani bilirsiniz işte okula gidip sosyal şeyler yapma, kendi dünyalarını güvenli ve yaratıcı bir şekilde keşfetme gibi bildiğimiz şeyleri yapmak onlar için zor olabilir diyen Kuf, bu yüzden onların Satellite Vakfımıza ne yaptıkları hakkında hiç düşünmeden geldiklerini sık sık görüyoruz. Bu hayatlarında yaptıklarının bir parçası diye konuştu. Vakıf hizmetlerini eyalet çapında genişletmek için Victoria hükümetinden $12 million biraz üzerinde bir miktar aldı. Rose Kuf, fonların uzak ve bölgesel yerlerde yaşayan ve genellikle geçmişte destek bulmakta zorlanan genç bakıcılara ulaşmalarını sağlayacağını söylüyor.
The bravery required to speak up about what's happening in the mental health field in your family.
Ailenizdeki akıl sağlığı alanında neler olup bittiği hakkında konuşmak hala var olan damgalanma nedeniyle cesaret ister ve inanılmaz derecede zor olabilir diyen Kuf, bu nedenle ilk etapta desteğe ulaşmak için bile büyük miktarda cesaret gerekiyor ve sonra bunu yaptığınızda istediğinizi ve istediğiniz zamanı bulmak zor olabilir diye konuştu. Carers Avustralya'dan Alison Brooke, COVID'in hala devam etmesi ve ülke çapında sağlık sistemlerinin baskı altında olması nedeniyle gençlerin yaptıkları seçimlerde desteklenebileceğini ve akıl sağlığı konusundaki konuşmaların devam edebileceğini umuyor.
We talk about this a lot more than we did even 10 years ago. So I'm not saying there's no stigma.
Bunun hakkında 10 yıl öncesine göre çok daha fazla konuşuyoruz. Yani damgalama olmadığını söylemiyorum. Bazı özel durumlarda olabilir. Ama sanırım hepimizin aşağı yukarı fiziksel ve zihinsel sağlığın sürekliliği üzerinde olduğumuzu giderek daha fazla anlıyoruz diyen Brooke ve bunun hakkında ne kadar açıkça böyle konuşursak bunun bir utanç meselesi olmadığını, bir hayat meselesi olduğunu o kadar çok anlarız diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, bir radyo programımızın daha sonuna yaklaşıyoruz. Bir sonraki radyo programımız yarın saat 14'te başlayacak. Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümümüz olacak. Yarınki programda eğer Yavuz Bey'e bir sorunuz varsa lütfen mesaj olarak gönderin bize. Mesaj göndereceğiniz numarayı biliyorsunuz. 0429 99 62 63. Yarınki programa kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.